Item 46, Otel, Arthur Hailey, sayfa 426, 10. bölüm. Otel faresi Millie'nin olayların hayal değil de gerçek olduğunu anlayabilmesi için bütün bir gece ve sabahın geçmesi gerekti. Önce kral dairesinden farkına varmadan yürüttüğü parayı görünce uyanık değil de uyurken düş gördüğünü sandı. Odasında dolaşarak uyanmaya çalıştı ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Aklının bu kadar karışması otel faresinin tan atana kadar uyanık kalmasına sebep oldu. Sonra da derin ve deliksiz bir uykuya dalarak sabah geç saatlere kadar uyanmadı. Gecenin boş geçmemiş olması otel faresi için tipik bir durumdu. İnanılmaz servetinin gerçek olduğundan kuşkulanırken bile gerçekleşirse diye bir takım planlar kuruyor ve tedbir düşünüyordu. Otel faresinin profesyonel hırsız olarak geçirdiği 15 yıl içinde önüne hiç 15 bin dolar nakit para gelmemişti. Daha ilginci de parayla birlikte çıkıp giderken önünde sadece iki sorun vardı. Bunlardan ilki St. Gregory'den nasıl ve ne zaman ayrılması gerektiği, ikincisi de parayı neyle götüreceğiydi. Önceki gece ikisiyle de ilgili bir karar almıştı. Otelden ayrılırken dikkati çekmemesi gerekiyor, bu da normal olarak kaydını sildirip hesabını ödemek anlamına geliyordu. Başka türlü hareket etmek tam bir delilik olacak, dürüst olmadığını belli edecek ve kendisini izlemelerine yol açacaktı. Hemen kaydını sildirip gitmeyi istiyordu ama otel faresi bu isteğine karşı koydu. Gece geç saatlerde çıkıp gitmesi, bir gün fazladan para ödeyip ödemesi sorununu ortaya çıkaracak, bu da bir işaret ışığı yakmaktan farksız olacaktı. Gece muhasebecisi onu hatırlayacak ve tarif edebilecekti. Eğer otel sakin olursa ki hiç kuşkusuz öyle olacaktı, başkaları da onu hatırlayabilirdi. Hayır, en iyisi öğleye doğru ya da daha geç bir sürü insanla birlikte otelden ayrılmasıydı. Bu şekilde dikkati bile çekmezdi. Kuşkusuz gidişini ertelemenin tehlikeleri vardı. Paranın yok olduğu Croydon dükü ve düşesi tarafından ortaya çıkarılabilir ve polise haber verilebilirdi. Bu da polisin otelin giriş salonunu göz hapsine alması ve her çıkan müşteriyi dikkatle incelemesi anlamına gelecekti. Ama otel faresinin dış görünüşüne bakılınca adamı hırsızlıkla ilgili, hatta şüpheli gösterecek hiçbir belirti yoktu. Hem sonra her müşterinin bavullarının açılması ve aranması da akla yakın değildi. Sonra içinde bir de elle tutulma umut vardı. Otel faresine bu kadar büyük nakit paranın varlığı, özellikle bulduğu yer ve şekilde ona garip ve hatta kuşkulu gibi geliyordu. Acaba polis harekete geçirilir miydi? Böyle olmayacağı da düşünülebilirdi ya. Düşününce beklemenin daha az tehlikeli olduğuna karar verdi. İkinci sorun otelden parayı çıkarmaktı. Otel faresi parayı otelin postanesinden başka bir şehirdeki herhangi bir otele ve kendi adına postalamayı, sonra da bir iki gün içinde gidip almayı düşündü. Daha önce başarıyla uyguladığı bir yöntemdi bu. Ama sonra üzülerek bunun çok büyük bir para olduğunu düşündü. Ayrı ayrı paketlere sarmak gerekecekti paraları. Bu şekilde de gene dikkati çekmiş olacaktı. Para otelden çıkarılmalıydı ama nasıl? Hiç kuşkusuz bunu Croydon düküyle düşesinden aldı, evrak çantasıyla götürecek değildi. Her şeyden önce çantanın yok edilmesi gerekiyordu. Otel faresi böylece birinci işine başladı. Çanta çok pahalı bir deriden ve sağlam yapılmıştı. Dikkatle çantayı ikiye ayırdı, sonra da bir jiletle ufak parçalar halinde kesti. Yaptığı iş çok yavaş ve emek isteyen bir uğraştı. Arada bir parçaları götürüp tuvalete atıyordu ama yan odalardan dikkati çekmemek için banyoya gidiş gelişlerinin arasını uzatıyordu. Bu iş iki saatten fazla sürdü. Sonunda evrak çantasından geriye sadece madeni kiliti ve sürgüleri kaldı. Otel faresi bunları cebine attı. Odasından çıkarak 8. kat koridorunda yürüyüş yapmaya başladı. Asansörlerin yanında bir sürü kum dolu kap vardı. Birinin içine parmaklarını daldırarak kilidi ve sürgüleri kumun içine gömüverdi. Belki daha sonra bunları bulacaklardı ama kim bilir ne zaman. Otel faresinin işi bittiği zaman tanın atmasına bir ya da iki saat kalmıştı. Otel çok sessizdi. Otel faresi odasına döndü. Gitmeden önce kendisine hemen gerekli olabilecek birkaç parça dışında başka bütün eşyasını toplamıştı. Salı sabahı yanında getirdiği iki bavulu kullanacaktı gene. Büyüğüne 15.000 doları bir sürü kirli çamaşırla karışık tıktı. Sonra da hala başına gelenler de sersemlemiş ve bunların gerçekliğine inanmazcasına uykuya daldı. Çalar saatini sabah saat 10'a kurmuştu ama ya saat çalmıştı da o duymamıştı ya da çıngırağı işlememişti. Uyandığı zaman saat 11.30'a geliyordu. Güneş odanın içini pırıl pırıl aydınlatmıştı. Uyku bir şeye yaramış otel faresi önceki gece olanların hayal değil gerçek olduğuna inanmıştı. Başarısızlık anı sihirli bir değnekle dokunulmuşçasına parlayan zafere dönüşmüştü. Bu düşünce neşelenmesine yol açtı. Çabucak tıraş olup giyindi, eşyalarını toplamayı bitirdikten sonra iki bavulu da sıkı sıkı kilitledi. Aşağı hesabını ödemeye ve giriş salonunu gözden geçirmeye inerken bavullarını yanına almamaya karar verdi. Çıkmadan önce 449, 641, 803, 1062 ve kral dairesinin anahtarlarını da başından attı. Tıraş olurken banyonun duvarında su borularını kontrol etmek için bırakılmış bir boşluk gördü. Kapağını kaldıran otel faresi anahtarları bunun içine fırlatıverdi. Birbiri ardı sıra hepsinin çok aşağılarda bir yerlere düştüğünü duyuyordu. Kendi anahtarları 830'u resepsiyonda otelden son kez çıkarken geri vermek üzere sakladı. Byron Meader'ın St. Gregory'den çıkışının her yanıyla düzenli olması gerekiyordu. Giriş salonu çok kalabalıktı, olağanüstü bir hareket de görülmüyordu. Otel faresi hesabını ödedi, muhasebeci kız dostlukla gülümsedi. ''Odanız şimdi boş mu efendim?'' Adam da kıza gülümsedi, ''Birkaç dakikaya kadar boşalıyor, bavullarımı almam gerekli, başka işim kalmadı.'' Yaptığı işten memnun yukarı döndü. 830'a girince odaya çepeçevre son bir kere dikkatle baktı. Hiçbir şey, ne bir kağıt parçası ne de dikkat edilmeyen bir kibrit kutusu kapağı, gerçek kimliğini belli edecek hiçbir ipucu bırakmamıştı geride. Otel faresi parmak izleri de bırakmış olabileceğini hesaplayarak nemli bir havluyla her yanı güzelce sildi. Sonra da iki bavulunu alarak dışarı çıktı. Saati o sıra 12'yi 10 geçiyordu. Büyük bavulu çok sıkı tutuyordu. Giriş salonundan geçmek ve otelden çıkma düşüncesi otel faresinin sinirlerinin gerilmesine, ellerinin de terden sırılsıklam olmasına yol açtı. 8. katta düğmeye basarak bir asansör çağırdı, bekledi. Sonra bir asansörün aşağı inmekte olduğunu duydu. Üst katta durdu, aşağı inmeye başladı, sonra gene durdu. 4 numaralı asansörün kapısı bu kez otel faresinin önünde açılmıştı. En başta da Croydon dükü duruyordu. Dehşet dolu bir an otel faresi arkasını dönüp kaçmayı düşündü ama bu isteğini yendi. Aynı anda da mantığı bunun sadece bir rastlantı olduğunu söylüyordu ona. Çevreye kısa bir göz atması bunu doğruladı. Dük yalnızdı, otel faresini görmemişti bile. Yüz ifadesinden düşüncelerinin çok uzaklarda olduğu besbelliydi. Yaşlı bir adam olan asansörcü aşağı iniyoruz dedi. Asansörcünün yanında otelin şef komisi duruyordu. Otel faresi onu birçok kere giriş salonunda gördüğü için tanımıştı. Şef komi başıyla iki bavulu işaret etti. Bunları alayım efendim. Ama otel faresi başını olumsuz anlamda salladı. Adam asansöre girerken Croydon dükü ve çok güzel sarışın bir kız geriye kayarak ona yer açtılar. Kapılar kapandı, asansörcü Sylvan'ın iniş düğmesine bastı. O anda gıcırtılı bir madeni ses duyuldu ve asansör kontrolden çıkarak aşağı düşmeye başladı. 11. Bölüm. Peter McDermott, Croydon dükü ile düşesini ilgilendiren olayı bizzat Warren Trent'e anlatması gerektiğini düşündü. Otel sahibini birinci asma kattaki çalışma odasında buldu. Toplantıdakiler çıkıp gitmişlerdi. Aloysius Royce patronuna odadaki eşyaları toplayıp mukavva kutulara doldurma işinde yardım ediyordu. Warren Trent Peter'a burasını boşaltmanın iyi olacağını düşündüm dedi. Nasılsa ihtiyacım olmayacak. Sana verecekler sanırım burasını. Yarım saat önceki tartışmalarına rağmen yaşlı adamın sesinde en ufak bir kin belirtisi yoktu. İki adam konuşurken Aloysius Royce sesini çıkarmadan işini yapmaya devam etti. Warren Trent, Peter'ın önceki öğleden sonra St. Louis mezarlığından yangından kaçarmışçasına çıkışından birkaç dakika önce Croydon düşesi ve New Orleans polisine ettiği telefonlara kadar her şeyi anlatışını dikkatle dinledi. Warren Trent, Croydonlar senin söylediğin şeyi yaptılarsa onlara hiç acımam. İşi çok iyi idare etmişsin dedi. Sonra da yeni aklına gelmişçesine hiç olmazsa o kahrolasıca köpeklerden kurtulacağız dedi. Korkarım Ogilvy işe çok fazla karıştı. Yaşlı adam başını salladı. Bu kez çok ileri gitti. Bunun sonucu ve cezası neyse çekecekti. Sonra artık burayla da işi bitmiştir. Warren Trent durdu. Bir şeyler tartıyor gibiydi. Sonunda Ogilvy her zaman neden bu kadar yumuşak davrandığımı merak etmişsindir elbet dedi. Peter evet dedi. Merak ettim. Karımın yeğeniydi Ogilvy. Bundan gurur duymuyorum. İnan bana karımla aralarında en ufak bir benzerlik bile yoktu. Ama yıllar önce karım Ogilvy'ye burada bir iş vermemi istemişti. Ben de onun dediğini yapmıştım. Sonra bir keresinde Ogilvy'nin geleceğinden kaygılanınca işinden çıkarmayacağımı söyleyerek karıma söz verdim. Sonra da bu sözümü tutmaya çalıştım. Warren Trent ile Hester arasındaki bağın bu adam olduğuna, Ogilvy'nin de bir yerlere giderek işinin başında durmadığına göre onun nasıl aralarındaki tek bağ olduğunu söyleyebilirdi insan. Peter özür dilerim dedi, bilmiyordum. Evli olduğumu mu? Yaşlı adam gülümsedi. Çok kişi bunu bilmez. Karım bu otele benimle birlikte geldi, o zaman ikimiz de gençtik. Çok kısa zaman sonra öldü. Şimdi o kadar gerilerde kalmış gibi geliyor ki. Warren Trent uzun yıllar boyu çektiği yalnızlığı ve yakında gelecek olan daha büyük yalnızlığı düşündü. Peter benim yapabileceğim derken hiçbir uyarı yapılmadan dış ofisin kapısı ardına kadar açıldı. Christine sendeleyerek içeri girdi. Genç kız koşmuş, papuçlarının tekini de kaybetmişti. Soluk soluğaydı ve saçı başı karmakarışık olmuştu, güçlükle konuşabiliyordu. Müthiş bir kaza oldu. Asansörlerden biri. Giriş salonundaydım. Feci bir şey. İçindekiler dışarı çıkamıyor. Bağırıyorlar. Kristin bunları söylerken Peter McDermott koşarak kızın yanından geçmiş ve dışarı çıkmıştı bile. Ardından da Aloysius Royce geliyordu. 12. Bölüm. Üç şey dört numaralı asansörü felaketten kurtarabilirdi. Biri asansör kabinindeki aşırı hız regülatörüydü. Asansör kabini tespit edilen hızdan yukarı çıktığı zaman bu hızı azaltmak üzere ayarlanmıştı. Dört numaralı asansörde arıza anlaşılmamakla birlikte regülatör geç çalışıyordu. İkinci bir aygıtta da dört bağlama vidası bulunuyordu. Regülatör hızı hemen kesince bu vidaların asansörün üstünde kaydığı rayları tutup kabinin durmasına yol açması gerekiyordu. Gerçekten de kabinin bir yanındaki iki vida tutuyordu. Ama öbür yanında regülatörün harekete cevap vermemesi, üstelik de mekanizmanın eskiyerek zayıflaması yüzünden vidalar tutmuyordu. Böyle bir durumda bile asansör kabininin içinde yapılacak bir güvenlik kontrolü felaketi önleyebilirdi. Bu da kırmızı bir düğmeye basmayı gerektiriyordu. Kırmızı düğmenin görevi de basıldığı zaman elektrik akımını keserek kabinin olduğu yerde durmasını sağlamaktı. Modern asansörlerde alarm düğmesi herkesin görebileceği yüksek bir yere konurdu. St. Gregory'nin ve daha birçoklarının asansörlerinde bu düğme yere yakın yerleştirilmişti. Cy Levin garip hareketler yaparak eğildi ve düğmeye basmaya çalıştı ama ne yazık ki bir saniye kadar gecikmişti. Bir yanda iki vida tutar, öte yanda tutmazken asansör kabini şöyle bir dönerek kendi çevresinde büküldü. Gök gürültüsü gibi sesler çıkaran asansörün madeni bölümleri burkulup yarılırken, kendi ağırlığıyla içindeki yükün ağırlığı yüzünden sürüklendi ve kapısı açıldı. Perçin çivileri kabinden fırlayıp gidiyor, dış tabakalar sökülüyor, madeni bölümler birbirinden ayrılıyordu. Bir yanda asansör yana eğildiğinde yer keskin bir açıyla eğiliyormuş gibi görünüyor, yerle duvar arasında birkaç metrelik bir boşluk açılıyordu. Asansördekiler korkudan vahşi çığlıklar atıp birbirlerine sıkı sıkı sarılarak bu açıklığa doğru hızla sürükleniyorlardı. Yaşlı asansörcü Cy Levin en yakında olduğu için ilk o düştü. 9 kattan aşağı uçarken koyu verdiği çığlık gövdesi en az alt katın beton zeminine çarpınca kesildi. Salt Lake City'den yaşlı bir çift birbirlerine sımsıkı sarılarak onun ardından düştüler. Cy Levin gibi onlar da yere çarpan vücutlarının pelteye dönmesi yüzünden o an öldüler. Croydon dükü ise çok garip düştü. Şaftın içinden çıkan demir bir çubuğa bütün hızıyla çakıldı. Bu arada hızın etkisiyle çubuk kırıldı. Dük düşmeye devam etti ama gövdesi yere değmeden ölmüştü bile. Nasıl olduysa oldu, diğerleri içeride kaldılar. Ama burada 2 güvenlik vidası çözüldü. Asansör şaftın üstünde aşağı doğru son hızla kaymaya başladı. Yolun yarısında kongreye katılan gençten bir dişçi aradan düştü. Kolları boşlukta tutunacak yer arıyordu. Kazadan kurtulacak ama 3 gün sonra bir iç kanama sonucu ölecekti. Herbie Chandler ise daha talihliydi doğrusu. Asansör iniş noktasının sonuna yaklaşırken düştü. Yandaki şafta çarparak başından yaralandı ama iyileşecekti. Yalnız omurgası kırılmıştı. Hayatı boyunca felçli olarak kalacak, bir daha da yürüyemeyecekti. Orta yaşlı New Orleans'lı bir kadın asansörün zemininde yatıyordu. Çene kemiği darmadağın olmuş, kaval kemiği kırılmıştı onun da. Asansör dibe çarpınca en son düşen Dodo oldu. Bir kolu kırılmış, başı da asansörün 2 yanındaki demirlerden birine çarpmıştı. Kız kendini bilmeden yatıyor, başındaki kocaman yaradan oluk gibi kan aktığı için ölüme gittikçe daha fazla yaklaşıyordu. Gold Crown Cola toplantısına katılan bir adamla karısı bir de otel faresi Mill mucize olarak kurtulmuşlardı. Felakete uğrayan asansörün altında Billy Boy Noble erkeklik aleti ve bacakları yamyası olmuş, kanlar içinde bağırıyordu. Kendini kaybetmemişti. Asansör çukuruna gireli daha 10 dakika oluyordu. 13. Bölüm. Peter McDermott şimdiye kadar hiç otelde bu kadar hızlı koşmamıştı. Birinci asma katın merdivenlerini şimşek gibi iniyordu. Giriş salonuna daldığı zaman ortalık allak bullaktı. Asansör kapılarından ve çevredeki birçok kadından çığlıklar geliyordu. Herkes şaşkınlık içinde bağırıyordu. Gittikçe kalabalıklaşan ve aralarında bir müdür yardımcısıyla bir kominin bulunduğu grup 4 numaralı asansörün şaftına giden madeni kapıyı açmaya uğraşıyorlardı. Muhasebeciler, memurlar, büro işçileri, tezgahlar ve masaların arkasından çıkarak çevreye doluşuyordu. Lokantalar ve barlar giriş salonuna boşalıyor, garsonlarla barmenler müşterileri izliyordu. Birinci lokantada öğle müziği susmuş, müzisyenler de bu kalabalığa katılmışlardı. Bir sıra mutfak işçisi mutfak kapısından sel halinde boşalıyordu. Ortalık ana baba günüydü. Peter'ı bir soru yağmuru karşıladı. Elinden geldiği kadar sesini yükseltmeye çalışarak şamata yapanlara susun diye bağırdı. Bir anlık sessizlik oldu. Bunun üzerine Peter gene bağırdı. Lütfen geri çekilin, biz elimizden geleni yapacağız. Bir memurun kendisine baktığını görünce biri itfaiye telefon etti mi diye sordu. Evindeydim efendim, sanmıştım ki. Peter cevabı yapıştırdı. Ne söylüyorsam onu yapın, vakit kaybetmeyin. Başka birine talimat veriyordu. Polise gidin. Can kurtaran arabası, doktorlar ve kalabalığı yatıştıracak birilerine ihtiyacımız olduğunu söyleyin. İki adam da koşarak ortadan kayboldu. Uzun boylu, ince, sırtında tweed ceket ve keten pantolon olan bir adam Peter'a doğru geldi. Ben bir deniz subayıyım, ne istiyorsanız söyleyin. Peter minnetle giriş salonunun ortasında kimse bulunmamalıdır. Otel işçilerini alarak bir kordon yapmalarını sağlayın. Ana girişe giden bir yol açık kalsın. Döner kapıları açık bırakın. Tamam. Uzun boylu adam geri dönerek talimat vermeye başladı. Bir liderin varlığından hoşnut kalmışlar gibi diğerleri emirlere boyun eğdiler. Kısa süre sonra da garsonlar, ahçılar, sekreterler, komiler, müzisyenler ve bazı müşteriler giriş salonundan St. George Caddesi'ne kadar olan yere uzandılar. Aloysius Royce, asansör kapısını açmaya uğraşan komi ve müdür yardımcısına yardıma koşmuştu. Peter'a dönerek seslendi. ''Bunu gerekli araçlar olmadan başaramayız. Bir yerini kırmamız gerekiyor.'' Üstünde tulum olan bir bakım işçisi giriş salonuna koşarak geldi. Peter'a yardım gerekiyor. Asansörün altında biri kalmış, onu çıkaramıyoruz. Diğerlerine yetişmemize de imkan yok dedi. Peter hemen cevap verdi. Haydi oraya gidelim. Aşağı inen servis merdivenlerine fırlarken bir adım geriden Aloysius Royce onu izliyordu. Gri tuğladan yapılma bir tünel asansör şaftına gidiyordu. Yukarıdan duydukları sesler buradan daha yakın ve daha korkunçtu. Tahrip olan asansör tam karşılarındaydı ama yol asansörden kopan burkulmuş madenle düşerken çarptığı bir takım şeylerle doluydu. Öne yakın bir yerde bakım işçileri çubuklarla asansörü kaldırmak için canla başla çalışıyordu. Diğerleri gerilerinde çaresizlik içinde duruyorlardı. Çığlıklar, şaşkınlık aykırışları, yakındaki makinelerin homurtusu, asansörün içinden gelen devamlı iniltilere karışıyordu. Peter çalışmayanlara bağırdı. ''Buraya daha fazla ışık getirin.'' Birçoğu tünelden aşağı koşarak gitti. Giriş salonuna dalan tulumlu işçiye talimat verdi. ''Yukarı çık, itfaiyeyi aşağı getir.'' Aloysius Royce enkazın arasına çömelmişti, bağırıyordu. ''Bir doktor, hemen bir doktor.'' Peter evet dedi. Birine anons yaptırın. Otelde kalan bir sürü doktor var. Birini de aşağı inmesi için yanına kat. Adam başını sallayarak geldiği yoldan geri döndü. 46. ayrımın sonu. Sayfa 436.